Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresinin 92. ayetine geldik. İnşallah 101. ayete kadar bugün anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz anlayışımızı açsın, gönüllerimizi efendim şerh etsin, İdrakimizi derinleştirsin de Rabbimizin kelamını onun muradına uygun şekilde anlayalım inşallah. Estağfirullah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre ulaşamazsınız. Şimdi birrin ne olduğunu inşallah anlamaya çalışacağız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Her ne infak ederseniz, küçük olsun, büyük olsun, her ne infak ederseniz, muhakkak ki Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Evet, burada önce bir kelimesi ne anlama geliyor? Tefsirlerimizde ve lügat kitaplarında hayrın kemali, yani adeta hayırlı olma adına gelinebilecek en güzel kıvam diyelim, hayırlı adam, hayırlı kişi, Allah katında ebrar sınıfından olmak, yani salihler kervanına katılacak bir kaliteyi yakalamak, fazilet, erdemlilik, Allah'ın rızası, rahmeti anlamına geliyor bir kelimesi. Fakat burada bir kelimesi sadece böyle hayrın kemali diye anlamaktan ziyade şöyle anlamak daha faydalı olur. Esas o Allah'ın istediği muttaki kıvamı, takva sahibi kişi, kişilik ya da efendim Allah'ın gerçekten sadık bir kulu olma kıvamı diyelim. O kalite anlamına geliyor. Çünkü Bakara suresinin 177. ayetinde daha önce bu ayeti gördük. Yüce Rabbimiz birrin ne olduğunu burada kendisi izah ediyor. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyeti olarak bunu izah ediyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا هُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bu bir dediğiniz şey diyor. Yani yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmek değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ Fakat bir şudur. مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Kişi Allah'a iman etmiştir. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahirete iman etmiştir. Vel melaiketi, meleklere iman etmiştir. Vel kitabi ve nebiyyin, kitaba ve peygamberlere iman etmiştir. Devam. Ve atel mal ala hubbihi, seve seve sevdiği mallardan Allah uğrunda infak eder kişi. Bu bir dediği Yüce Rabbimizin malı infak eder. Kime? Zevil kurba, yakınlara, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, işte miskinler dediğimiz fakirler, fakirlere, ve ibnes sebil, yolculara, ve sailin, isteyenlere, ihtiyacı olup da ihtiyacını söyleyenlere, ve firrikab, bir de kölelere ya da boyunduruk altında bulunan, esaret altında bulunanlara, ve ekames salate, İşte namazı dosdoğru kılan ve ate zekate zekatı veren vel mufune bi ahdihim izaa ahadu söz verdiği zaman sözünde duran ve sabirine fil be'se ve darra ve hinel be'se. Zor zamanda efendim, savaşta, kötülük, bela ve musibet anlarında sabredenler. İşte Cenab-ı Hak ulaikellezine sadegu, işte sadıklar bunlardır. Ve ulaike humul muttakun, gerçek muttakiler de bunlardır. Şimdi önce Yüce Rabbimiz birrin ne olduğunu velakinnel birra diye bahsederek adeta bir sahibi olabilmek için ya da o bir kıvamına erişebilmek için bunların hepsini sayıyor Cenab-ı Hak. Bir dediğimiz diyor budur. İşte Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, kitaba iman, peygamberlere iman. Yani iman esasları. Artı gerçekten infak ehli olmak. Hem de seve seve bu malını Allah için verebilmek. Sevdiği maldan verebilmek. Yakınlara, yetimlere, kimsesizlere verebilmek. Zekatı vermek, namazı dosdoğru kılmak, söz verince sözünde durmak. Ve sabredenlerden olmak. İşte bunlar, bunları yapan kişi birri yapmış olur diyor Cenab-ı Hak. O zaman bir hem iman esaslarının içine alıyor efendim, hem mali ibadetleri içine alıyor, hem bedeni ibadetleri içine alıyor. Gerçek bir sahibi aynı zamanda Cenab-ı Hak bunları tarif ederken de işte bunlar sadıklardır, işte böyleleri tam muttakilerdir, muttaki kullar bunlardır. Öyleyse bu ayeti bu ayet ışığında anlayacak olursak, yani Âl-i İmrân suresinin 92. ayetini Bakara suresinin 177. ayeti çerçevesinde anlayacak olursak, buradaki birri şöyle diyebiliriz. Deriz ki, siz sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz sürece asla ve kat'a o sadık müminler safına giremezsiniz. Asla ve kat'a o gerçek muttakiler arasına giremezsiniz demektir. Len tenalu, Arapçada. Asla giremezsiniz. Kesinlikle gelecekte böyle bir şey olmaz. Böyle bir ümidiniz olmasın demektir. O zaman buradan bir incelik çıkıyor. İnsan sevdiği şeylerden vermedikçe, sevdiği şeyleri etrafıyla bir şekilde paylaşmadıkça salih insan olamıyor. Salih insan olma kapısı kapalı. Muttaki insan olma kapısı kapalı. Cenab-ı Hak o sınıfın içine dahil etmiyor seni. Onun için gerçekten vermek büyümenin, Allah'ın katında şerefli olmanın, mükerrem olmanın, Allah katında madem ki mükerremiyetin ölçüsü takvadır, muttaki olmanın, madem ki Cenab-ı Hak sadık müminler istiyor, imanın testini istiyor, o sadık mümin olmanın yolu, en önemli yollarından bir tanesi insanın sevdiği şeylerden vermesi. Bu son derece önemli. Bu ayet nazil olunca sahabe-i kiram adeta infak yarışına girmişler muhterem kardeşlerim. Hatta Ebu Talha radıyallahu anh'ın bir hadisesi var. Bu ayet nazil olunca Ebu Talha diyor ki, ya Resulallah, benim diyor en çok hoşuma giden malım şu diyor Beyruha'dır. Beyruha diye isimli bir hurma bahçesi var Hazretin. Allah, ya Resulallah diyor, ben bunu çok seviyorum. Bunu diyor Allah'ın sana göstereceği yere sarf et ya Resulallah. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Bu tarlayı diyor ya da bu hurma bahçesini sana veriyorum. Efendimiz buyuruyor ki, gerçekten çok iyi bir şey yapıyorsun Ebu Talha diyor. İyi bir niyet bu. Burası çok verimli ve değerli bir yer. Ben bu araziyi akrabaların arasında taksim etmeni sana uygun görüyorum. Çünkü bakınız, bu ayete de uygun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Bakara suresinde Cenab-ı Hak fakat malı diyor, sevdiği malını severek önce akrabasına vermek. Eğer akrabası içerisinde muhtaçlar varsa oradan başlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadakalarda, zekatlarda da böyle. Efendimiz buyuruyor ki önce etrafınızdan başlayın der. Yani etrafınızdaki aç dururken ta uzaktakini görüp gözetmek, elbette o da bir hayırdır ama daha büyük hayır olacaksa en yakından başlamak önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Talha'ya öyle işaret buyuruyor. Dikkatimi çekti. Burada Ömer bin Abdülaziz bol bol şeker dağıtırmış. Niye öyle yapıyorsun demişler. Demiş ki, ben şekeri çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de onun için şeker dağıtıyorum. Gerçekten insan demek ki hani baklavayı çok seviyorsa, değil mi? çağıracak, baklava ikram edecek. Kebabı çok seviyorsa kebap ikram edecek. Sevdiği şeylerden verecek. Yüce Rabbimiz, efendim, insanın böyle tabiri caizse gözü kapalı alacağı şeylerin infak etmesini doğru bir infak yolu olarak görmüyor. Yani artık senin gözünden düşmüş, değil mi? Giymişsin, eskitmişsin. Ya da ya şunu hiç olmazsa diyorsun, bu fazla, bunu aradan çıkaralım, zaten giyecek de değilim, pek hoşuma gitmiyor diyorsun mesela. Bunu infak ediyorsan, o infak çok böyle sana o bir kapısını açmıyor, ebrar kapısını açmıyor, o salihler kapısını açmıyor. Sanki biraz Cenab-ı Hak candan verilmesini istiyor. Deniyor ya işte sevgi deyince, sevdiğiniz şeyler deyince bir şekilde gönlün ona takılı. Değil mi? Gönlün takılmış, bir yerden takılmış. Gönlün takılı olduğu bir şeyi gönlünden koparıp vermek gibi bir şey. Cenab-ı Hak öyle istiyor. Yani içinden ver diyor böyle. İçinden kopar ver diyor. Öyle bir verme. Burada da sevdiğiniz şeylerin tamamını vermedikçe buyurmuyor Cenab-ı Hak da, sevdiğiniz şeylerden vermedikçe buyurarak adeta elbette kendi ihtiyacınız olan, kendinize lazım olan şeyleri infak edin demiyorum diyor adeta Yüce Rabbimiz. Ama sahip olduğunuz ve güzellikle sevgi beslediğiniz o şeylerden verin, paylaşın. Elbette bu vermenin zekat olan kısmı var değil mi? Kırkta bir eğer zaten zenginsek vereceğiz. Zekat farz. Ama zekata adeta yeni yeni infaklar eklemek de önemli. Sadece zekat belki insanı farz olan borçtan kurtarıyor. Belki normalde Allah katında cimrilikten de muhtemelen kurtarıyordur. Ama cömert sınıfına dahil etmiyor. Yani sadece zekatı veren insana kerim denmez. O zaten borç, o senin değil. Tamam mı? O senin malına Allah'ın fakirin bir emaneti olarak koyduğu bir miktar. Sen ona hak sahibine vermiş oluyorsun. Bu cömertlik değil. Bu hak sahibine hakkını vermek. Tamam, ona cimrilik yapmadığın için, gasp etmediğin için tamam, bir kurtaran bir tarafı var. Ama cömertlik sanki Cenab-ı Hakk'ın beklediği infak biraz daha fazla. Biraz daha fazla. Hatta sana fazla gelen diyor. Hatta ayet-i kerimede şöyle يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ diyor Cenab-ı Hak. Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. Ey Habibim de ki ihtiyaç fazlasını. İhtiyaç fazlasını infak et. Bu infak ayetlerini insan okuyunca hemen hemen herkes bir infaka muhatap. Yani Efendimiz İşte yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennem azabından koruyun buyuruyor. Öyleyse yarım hurmayı herkes verir. Bir tane hurma varsa yarısını ver kardeşim. Paylaş. Ebu Zer Efendimiz'e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Zer çorbanın suyunu biraz fazla kat, komşuna da ikram et diyor. Öyle olunca demek ki infak herkeste yapabilecek bir şey vardır, bir şeyler vardır. Bu noktada Yüce Rabbimiz dikkat edersek birçok ayetlerde dönüp dönüp işi infaka getiriyor. Çünkü bizi arıtacak olan o, arındı tertemiz kılacak olan o. Bizim imanımıza alamet olacak olan işaretlerin en önemlilerinden birisi o. Hatta denir ki sadakaya sadaka denilmesi insanın imanında sadık olduğunun işareti olduğu içindirler. Sadakaya sadaka denilmesi sadaka doğru oldu demek, dürüst oldu, sıdk üzere oldu demek. Sadakaya sadaka denilmesinin sebebi imanın sadık olduğunun işareti olduğundandır. Yoksa münafığa, kafire, işte Allah yolunda infak etmek çok zor gelir, yapamaz zaten. Ve burada muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimiz eğer salih insan olmak gibi bir hedefiniz varsa diyor adeta, Allah katında değerinizin artmasını istiyorsanız, muttaki bir insan olma gibi bir hedefiniz varsa, Allah'ın sadık bir kulu olma gibi bir hedefiniz varsa o zaman sevdiklerinizden infak edeceksiniz. Veren insan olacaksınız. Şöyle ya da böyle. Herkes imkanına göre. Cenab-ı Hak la yükellifullahu illa ma ataha. Allah kime ne verdiyse onunla mükellef tutar. İlminiz var ilminizle, gücünüz var gücünüzle, malınız var malınızla. Efendim imkanınız hatırınız var, itibarınız var, itibarınızla, imkanınızla değişik fırsatlar insanlara sunmakla, muhtaçların efendim derdine çare olmakla infak edebilirsiniz. Yani bazen sizin bir telefonunuzla bir fakirin, bir muhtacın, bir zaruret içinde olan birinin işi çözülecekse o da çok yüksek bir infak. Bir ara ben hakikaten muhterem Osman hocamızla Konya'da bir programda bulunuyorduk. Orada bir kızcağız böyle sokağa bırakılan insanları efendim bir şekilde koruma kollama adına bir bina tutmuş falan. Hocamız oraya davet etti. Gittiler. Tabii yerde halı yok, yataklar doğru dürüst düzgün değil. Efendim bir sürü ihtiyaç var. Hakikaten çok ihtiyaç var. Bir baktım şimdi Osman hocamız başladı telefon etmeye şimdi. Bir Ahmet'e ediyor, bir Mehmet'e, bir Hasan'a, bir Hüseyin'e. Anında orada dedim ya 30 tane yatak diyor, 30 tane yatak oluyor geliyor. İşte halı diyor, halı geliyor diyelim. Bilgisayar lazımmış, bilgisayar. Anında kızcağızın işte bir de kirası lazımmış. 3 aylık, 4 aylık kirasını da bir şekilde çözdüler. Dedim ki yahu dedim, demek ki insanın itibarı da müthiş bir infak aracı. İtibarı. O telefon ettiği kimselerin hiçbirinin malına ortak değil hocamız. Kendi malını infak etmiyor normal şartlar altında. Ama diyor ki kardeş diyor, buranın böyle bir halıya ihtiyacı var. Siz de halı üretiyorsunuz. Bu diyor, bunlar diyor çok muhtaçlar. Bak diyor, kocası dövmüş, hanımefendi burada barınıyor. İşte yurt dışından gelmiş, kimse sahip çıkmamış, emniyet buraya göndermiş. Burası diyor bir mazlumlar, gönlü kırık insanlar. Siz buraya 30 yatak gönderebilir misiniz? Hay hay efendim, emriniz olur diyor karşı taraf. Mesela bakıyorsunuz anında 3 telefonla, 5 telefonla iş görüyorsunuz. Öyleyse insan bazen şunu dememeli. Bende yok, ne yapayım kardeş ya, olsa verseydim. Tamam da belki verebilecek birini tanıyorsunuz. Siz telefon etme imkanınız var. Telefon ettiğiniz zaman da o problemi çözeceksiniz. Bu da infakın en önemli araçlarından bir tanesi. Yani onun için insan infak etme düşüncesi yüreğine oturursa birçok yol bulur. Allah'ın izniyle birçok yol bulur. Başkasının hayrıyla onun ecrinden bir şey kesilmeden aynı ecir senin de defterine yazılır. O bakımdan İbn Arabi Hazretlerinin şöyle bir tavsiyesi var. Diyor ki ey kardeşim diyor, Allah sana diyor bir muhtacı, bir ihtiyaç sahibini gösterdiyse, sen de onu gördün ve fark ettinse, sen onu çözebileceğin için Allah onu sana gösterdi diyor. Sen diyor ya bizzat çözersin ya bil vesile çözersin. Ya vasıta olursun çözersin ya bizzat çözersin. Onun için Allah sana diyor boşuna göstermedi o muhtacı diyor. Bu bakımdan infak merkezli adam olmak son derece önemli bir edeptir, önemli bir derinliktir. Rabbimiz de bizi böyle bir derinlikli bir kul haline dönüştürmek için bakınız dönüyor dönüyor bu konuya getiriyor sözü. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Her ne ki infak ettiniz, Allah onu çok iyi bilir. Yani zerresi kaybolmaz diyor. Hepsini önünüze getiririm ben. Gökyüzünde uçakta giderken birine iyilik ettiniz. Tamam, o da deftere gelir. Marmaray'da, yerin altında, denizin altında gidiyorsunuz. Orada değil mi? Birine iyilik yaptınız, infak ettiniz. Allah onu da getirir. Bir mağarada, bir kuyunun dibinde birine ihsan ettiniz. Allah onu da getirir. Defterinize koyar. Onun için boşa gitti zannetmeyin. Hiçbir şey boşa gitmez. Alim olan Allah, Allâmul Uyûb olan Allah her şeyi bilir buyuruyor. Küllü ta'am kâne hillen li benî İsrail illâ mâ harrama İsrailu alâ nefsih min qabli en tünezzelet tevrâ. Şimdi zaten bu Âl-i İmrân suresi biraz Beni İsrail, özellikle de Hristiyanlarla alakalı birçok ayetleri ihtiva ediyor demiştik. Burada da yine onlarla ilgili bir konuya gelmiş oldu Yüce Rabbimiz. İsrail oğullarına diyor, bütün yiyecekler, tertemiz olan yiyecekler onlara helaldi. Ama diyor Tevrat indirilmeden önce Yakup Aleyhisselam, ki İsrail onun lakabıdır, Yakup Aleyhisselam kendine bazı şeyleri yasak kılmıştı. O normalde Cenab-ı Hakk'ın bütün İsrail oğullarına yasak kıldığı şeyler değildi. Ama kendisi kendine adeta yasak koydu. Bunları yemeyeceğim diye. O kendi tercihiydi. Bu tercihin sebebi müfessirler sağlık sebepleri de olabilir diyorlar. Zühd sebebi de olabilir. Ben deve eti ve deve sütü, deve eti yemeyeceğim, deve sütü içmeyeceğim demiş mübarek. Ve kendine yasak etmiş adeta. İnsan bazen olur ya, şimdi dersiniz ki ben çok kilo almaya başladım. Artık bundan sonra tatlıyı kendime yasakladım diyorsun. Yani onun gibi adeta işte ben ekmek yemeyeceğim diyorsun. Bunun gibi. O hiç yememiş demek ki mübarek. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tevrat indirilmeden önce, Tevrat gelmeden önce Yakup Aleyhisselam kendisi kendine bazı şeyleri yasaklamıştı. Normal şartlar altında İsrailoğullarına bütün helal olan temiz yiyecekler helaldi. İşte Yakup Aleyhisselam'dan sonra da İsrailoğulları onlar da yememişler. Yani kendi kendilerine işte deve etini efendim kendilerine haram kılmışlar adeta. Deve sütünü içmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bak sen hak peygamber olsan işte sen de yemezdin aslında deve etini, deve sütünü anlamında. Müslümanların da kafasını karıştırmak da istiyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki Tevrat indirilmeden önce Yakup kendi kendine yaptı onu. Yoksa bütün İsrailoğullarına yasaklanmış değildi. Evet daha sonra Yüce Rabbimiz onlar bir takım aşırı günahlara meyledince, bir takım peygamberlerin hakikatlerini yalanlayınca onları ceza olsun diye bazı tertemiz yiyecekleri de onlara haram kılıyor. Ayrıca Kur'an-ı Azimuşşan'da bu da geçiyor. Onlara haram kılıyor. Ama başlangıç itibariyle böyle bir şey yoktu buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendim bir insan kendisine bir şeyi haram kılabilir mi? Bu konu önemli bir şey. Bunu efendim Allah'ın helal kıldığını haram kılmak tarzında diyeceksek bu Allah muhafaza buyursun insanı dininden bile eder. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi insan Allah'ın helal kıldığı bir şeyi insan kendine tamamen haram kılamaz. Ama yememeyi tercih edebilir. O ayrı bir şey. Yani yemeyi tercih etmek ayrı bir şey, yememeyi tercih etmek ayrı bir şey. Bir şeyi kendisine haram kılmak ayrı bir şey. Buradakini de Yakup Aleyhisselam'ın kendini mahrum bıraktığı tarzında anlayacağız bunu. Kendisine haram kılmıştı demeyeceğiz. Çünkü Allah bir şeyi helal kıldıysa onu kimse haram kılamaz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayete göre Tahrim Suresi'nde efendim bir annemizin yanında bal yiyor. İkram ediliyor kendisine. O da artık ne balıysa iki annemiz de anlaşıyorlar. O sure gelince o detay olarak şey yaparız. Diyorlar ki Resulullah yanımıza gelince ağzınız ya Resulullah şey kokuyor, farklı kokuyor diyelim hani iyi kokmuyor anlamında. Öyle söylüyorlar ki esas rahatsızlıkları o bal ikram eden annemizin yanında biraz fazla kalmasını istemiyorlar o annelerimiz. Efendimiz de kendi kendine diyor ki bundan sonra artık ben balı kendime haram ettim anlamında bir. Haram ettim derken yemeyeceğim anlamında bir söz söylüyor. Cenab-ı Hak onu uyarıyor. لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكِ اَيْ نَبِيِّ اَكْرَمْ Niye Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun diyor. Öyle bir şey yapma diyor. Allah sana helal kılmış diyerek Efendimiz'i uyarıyor. Onun için bizler yani müminler olarak efendim Müslümanlar olarak Allah'ın helal kıldığını kendi kafamıza göre kendimize bile haram kılmak doğru bir şey değil. Yani eğer bunu itikadi anlamda inanç olarak bu bana haram olsun gibi düşünüyorsak Allah muhafaza imanımızı bile tehlikeye götürebilir. Bu bakımdan bu konu önemli. Tamam rejimdeyim, ekmek yemiyorum. Rejimdeyim, işte tatlı yemiyorum. Bundan sonra da pek tatlı yemek yemeyi düşünmüyorum. Bunu diyebilirsin. Bu şekilde diyebilirsin. Ama işte efendim ekmek bana haram olsun ya da artık baklava yemek bana haram olsun derse bir adam orada yanlış yapmış olur. Yani büyük bir hataya düşmüş olur. Bu konuda önemli. Cenab-ı Hak bunu bize anlatıyor. قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ De ki ey Habibim hadi Tevrat'ı bir getirin bakalım. فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Dediğinizde sadıksanız, hani bize de, Beni İsrail'e de bu haram kılındı diye böyle bir iddianız varsa, hadi getirin o zaman, Tevrat'ı getirin, okuyun bakalım, bunu bir gösterin yerini. Tevrat'ta bir yerini bir gösterin bakalım. Yani öyle bir şey yok diyor Cenab-ı Hak. Kendi kafanıza göre, o bir örf olarak belki, işte atalarınızdan öyle gördüğünüz için, Deve etini yemiyorsunuz, deve sütünü içmiyorsunuz. Bununla da tabiri caizse peygamberi suçluyorsunuz. Bak biz yemiyoruz çünkü biz ehli kitabız, Tevrat'a inanıyoruz. Senin kitabın da eğer hak olsaydı, sana gelen elçi de hak mesajları getirseydi, sen de deve eti yemez, deve sütü içmezdin diyerek Efendimiz'e adeta böyle bir şeyde bulunuyorlar, incitiyorlar. İman edenlerin de gönlüne şüphe düşürmeyi hedefliyorlar. Yüce Rabbimiz de yok öyle bir şey diyor adeta. Yani sizin dediğiniz doğru değil. Kaldı ki şu da olabilir çok rahat bir şekilde. Cenab-ı Hak o şeriatta yasakladığını bu şeriatta helal kılabilir. Şeriatlar değişir ama iman esasları değişmez. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Artık bundan sonra her kim Allah'a bir yalan iftira edecek olursa, Allah'ın söylemediğini Allah söylemiş gibi ortaya koyacak olursa, Allah adına birileri Allah'ın ayetlerinde böyle bir emir yokken ya da yasak yokken Allah böyle söylüyor diye Allah'a iftira ederse, her kim bunu yaparsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ işte zalimler onlardır. Niye zalim? Bir, kendine zulmetmiş oluyor. Allah'a iftira etmek suretiyle. İkincisi Allah'a karşı zalim oluyor. Yani nasıl, ne demek zalim? Zalim her hak sahibine hakkını vermek demek. Allah-u Teala'nın layık olmadığı bir kıvama Cenab-ı Hakk'ı oturtması demek gönlünde. İşte onun için büyük bir zalim olmuş oluyor. O kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim diyor benim söylemediğim bir sözü, hadisi ben söylemişim gibi diyor bana nispet ederse cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendim onun söylediği söz dinin temellerini oluşturduğundan birisi peygamberin söylemediği bir sözü peygamber şöyle buyuruyor diye söylerse Allah muhafaza buyursun. İşte yalan hadis, uydurma hadis ortaya koymuş olur ki bu da cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kişi. Onun için efendim bazı hassas alimlerimiz, ariflerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sözünü bazen şöyle ya da buna yakın bu şekilde, bu manada, bu muhtevada buyurmuştur diyerek sözü çok ihtiyatlı söylemişler. Çok adeta yürekleri titreyerek söylemişler. Çünkü olur ya ben Resulullah böyle buyurmuştur derken efendim belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu o şekilde söylememiş olabilir. Bütün şeyleri hatırlayamayabilirim diye. Bu konu son derece önemli. Yani hadis-i şeriflerin nakli de önemli. Hele hele söz konusu olan Yüce Mevla'ya iftira atıyorsa birisi, yani bazen bakıyorsun diyor ki herhalde bir ayette diyor şöyle buyuruluyor diyor adam. Ya herhalde bir ayette şöyle buyuruluyor olmaz. Değil mi? Ama şöyle denebilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu muhtevada bir ayet hatırlıyorum gibiyim. Yani böyle de. Ama herhalde ayette şöyle buyuruluyor dedin mi sen? O Allah'ın ayetlerini o şekilde herhaldelerle falan kullanmamak lazım. Bazen altyapısı zayıf olan insanlar ya herhalde Kur'an'da böyle bir şey var diyor mesela. Ya varsa söyle kardeşim nerede var değil mi? De ki Kur'an'ın falan ayeti diye söyleyebiliyorsan söyle. Söyleyemeyeceksen o şekilde bir hükme varma, öyle bir sonuca varma. Ayet hadisi karıştırıyor bazen. İşte Allah muhafaza buyursun. Bilinçli yapmıyor belki ama hele hele zaten bilinçli yaparsa küfür dairesine girer. Allah muhafaza buyursun. İmandan çıkar. Yüce Rabbimiz bunu Allah'a iftira etmek diyor. Kim Allah'a bir yalan iftira ederse Allah'ın söylemediği bir şeyi sanki onun söylediğini ortaya koymaya çalışırsa artık böyleleri zalimlerin ta kendileridir buyuruyor Cenab-ı Hak. Kul sadakallah de ki ey Nebi-i Ekrem Allah her zaman doğruyu söylemiştir. Allah'ın sözlerinde tutarsızlık yoktur. Allah'ın sözlerinde efendim dün böyle bugün böyle tarzında söylemediği bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın söylediği tarzında bir tutarsızlık söz konusu olmaz. Allah söylediyse bir şeyi her zaman doğrusunu söyler. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. Öyleyse hepiniz böyle şirk koşmadan arı duru bir tevhid inancıyla İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere olun, ona tabi olun. Burada aslında ehli kitaba da hitap ediyor bu. Elbette müminlere de hitap ediyor. Ey ehli kitap, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, aklınızı başınıza alın adeta. Hepiniz İbrahim Aleyhisselam'ın izinden gittiğinizi söylüyorsunuz ama şirke düştüğünüz de oluyor. Hanifa kelimesi özellikle burada muvahhid anlamında şirke düşmeyen kişi, şirkten arınmış kimse demek. İşte o şirkten uzak olan İbrahim'in dinine tabi olun. Ki o din Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesinden sonra peygamberimizin canlandırdığı bir din zaten. Nitekim Efendimiz ile ilgili bu konuyla ilgili daha önce ayetler geçti. Cenab-ı Hak buyurdu ki Âl-i İmrân suresinin yine 68. ayetinde in bakınız ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanife Müslima ve ma kana minel müşrikin. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. O dosdoğru muvahhid, ehli tevhid, Allah'a şirk koşmayan dosdoğru bir Müslümandı. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. İnne evlen nâsi bi İbrahim, İbrahim'e insanların en yakını, lellezîne tebaûhu, ona tabi olanlar, ve hâden nebiyyü, ve bu peygamber, işte Efendimiz, vellezîne âmenû, ve iman edenler, onun etrafındaki iman edenlerdir. Yani demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği o tevhid dinine en yakın, onunla hemen hemen aynı olan din, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen dindir. Burada Yüce Rabbimiz فَتَّبِعُوا مِلَّةَ İbrahim'e حَن۪يفَ, artık siz de İbrahim'in, o hanif olan İbrahim'in dinine bir muvahhid olarak tabi olun. Ehli tevhid olarak tabi olun. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Öyleyse hitap ettiği kimseler çoğu zaman şirke bulanmış kişiler. Bu hem ehli kitaba, nitekim onlar İsa Aleyhisselam'ı, demin Meryem Valide'yi, Ruhul Kudüs'ü ilahlık payesine yükseltiyorlar. Şirk koşuyorlar Cenab-ı Hakk'a. Hem de Mekke ahalisine hitaben böyle bir emirdir. O müşrikler de biz de İbrahim'in dini üzere istiyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Say yapıyorlardı. Belki şeytan taşıyorlardı kendilerine göre. Ama şirk koşuyorlardı bir taraftan, putları şirk koşuyorlardı. Yüce Rabbimiz de hepiniz İbrahim'in dinine tabi olun. O muvahhid olan İbrahim'in dinine, o asla müşriklerden olmadı. O Allah'a ortak koşanlardan olmadı. Öyleyse siz de şirki bırakın, tevhide gelin. Ve bu tevhidin temsilcisi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam uyun diye Yüce Rabbimiz uyarıyor. İnne evvele beytin vudu'a linnâs لَلَّذ۪ي بِبَكَّ. İnsanlar için ibadet maksadıyla konulmuş evlerin ilki, ilk ev, öyle diyelim, ilk ev Mekke'dekidir. Mekke'deki evdir. Yani Beytullah'tır. Yani Kabe'dir. Demek ki Yüce Rabbimiz şu yeryüzünde Beytullah adını verdiği, beytim dediği, evim dediği ilk ev Kabe. Onun için hatta Adem Aleyhisselam'dan evvel bina edildiğini söyleyen alimler var. Adem Aleyhisselam'la beraber efendim yapıldığını söyleyen alimler var. Nitekim İbrahim Aleyhisselam var olan Kabe'nin temellerini yükseltmiştir denir. Nitekim ayette وَاِذْ يَرْفَوْا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَائِلِ. Hani bir zaman İbrahim oğlu İsmail'le beraber beytin temellerini yükseltiyorlardı diyor. Beytin temellerini yükseltiyorlardı. Demek ki diyor bir temel vardı. Nuh tufanıyla yıkılmıştı diyor müfessirler. Daha sonra yer kaybolmuştu. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla onu tekrar yeniden inşa ettirdi. İbrahim Aleyhisselam ilk Kabe'yi yapan değil, var olan Kabe'nin temellerini yükselten peygamberdir. Ondan da önce Kabe'nin temelleri atılmıştır diye müfessirlerimiz izah getiriyorlar. Yani öyle ya da böyle şöyle diyelim, yeryüzünde mescit, yeryüzünde kıble ya da yeryüzünde Allah'ın evi diye ilk yapılan ev Kabe'dir diyor Cenab-ı Hak. Mekke'deki olandır. Hem de mübareken ve huden lil alemin, bu ev hem bereket dolu bir ev olarak yapılmıştır. Mübarektir, son derece mübarektir. Hem de bütün alemlere hidayet nişanesi olsun diye yapılmıştır. Bu bereketlidir. Çok yönlü bereketi var o evin. Bir kere Allah'ın evi efendim. Oradaki bereket, manevi bereketi çok yüksek. İşte orada kılınan iki rekat namaz, Mescid-i Nebevi'de kılınan 1000 rekat namaza muadil. Yani bir rekat, yani bir rekat 1000 rekata. Efendim, Peygamberimizin mescidinde kılınan bir rekat da diğer mescitlerdeki 1000 rekata muadildir. Onun için oradaki sevaplar katlanır. İlahi bereket ve füyüzat Kabe-i Muazzama'ya daha çok iner. Bizim göremediğimiz bereket demek ki feyizleri var. Bir bereket enerjileri var orada. Her şeyi gözle hissedemiyorsunuz. Ama manen oradaki o huzuru her giden hissediyor. Her giden hissediyor. Ve huden lil alemin, bir de şöyle bir bereket var oranın. İbrahim Aleyhisselam da adeta oraya bereket duası etmiş. Ya Rabbi demiş, yeryüzünde ne kadar meyve varsa, sebze varsa buraya Allah'ım demiş, buraya nasip et. Bakıyorsun gerçekten değil mi, 3 milyon da olsa, hacı 4 milyon da olsa herkes istediği meyveyi, dünyanın hem de 4 mevsim meyvesinin hepsini bulabiliyorsunuz bir şekilde. Allah öyle bir bereket, yani kara, her taraf taşlık ama müthiş bir bereket. Bir şekilde Yüce Rabbimiz orayı bereketli kılmış, mübarek kılmış. Ve huden lil alemin, bir de bütün alemlere adeta hidayet kaynağı, hidayet efendim, hidayet nişanesi olarak kılmış. Bakıyorsunuz hacca gidip gelen ateist bile gitse, tabiri caizse, ateist demeyelim ama az çok imanı olan şöyle ben de gideyim falan diyorlar. Yani son zamanlarda biraz şey bahsettiler. Ne diyorlar? Aristokrasi mi diyelim? O tür hanımefendiler, erkekler falan gidiyorlar umreye. Bir de biz gidelim falan diye işte her tarafa gidiyorlar. Hakikaten gelince değişiyor. Bakıyorsun farklı bir halet-i ruhiye bürünüyor. Yani namaz kılmayan bir adam gidiyor. Çok farklı duygularla dönüyor. Belki ya şuraya gideyim bir bakayım bakalım Müslümanlar ne yapıyor? Onları haberleştiririm ileride falan diye belki giden bile oluyor. Yani oraya girince farklılaşıyor. Demek ki bir hidayetten bir esinti alıyor o. Onun yüreği alıyor. Hidayette olan bir mümin gidiyor. Mümin gidiyor. Ona yeni bir hidayet ekleniyor. Hani Allah onun hidayetini artırıyor. Takvası artıyor. Namazın neşesi daha da artıyor. Artık mesela namazı 5 vakit namaz kılmayan bir adam gidiyor. Haçtan dönünce bakıyorsun artık 5 vakite başlıyor. İşte diyor ki şu kötü adetlerim vardı bunları diyor bırakıyorum elhamdülillah diyor. Hac oldum artık diyor. Şimdi orası bir şekilde Cenab-ı Hak hüdellil alemin buyuruyor ya. Bütün alemlere bir hidayet. Herkes bir adım hidayette yukarı çıkıyor adeta. Hele hele istifade maksadıyla gidiyorsa Allah için ben buradan Yüce Rabbimin gönlüme indireceği feyizlerden daha çok istifade edeyim niyetiyle gidiyorsa mutlaka ve mutlaka hidayette bir kademe atlıyor. Onun için bakıyorsunuz bazı bu sırrı bilen kimseler hemen hemen hacca gidiyor, tamam gitmeye çalışıyor sürekli. Umre'ye de sık gitmeye çalışıyor. Bazıları tenkit ediyor. Ya kardeşim umre'ye gideceğine diyor işte şöyle yapsan böyle yapsan olmaz mı falan. Ya zaten şöyle yapsan böyle yapsan dediğin şeyleri de yapıyor o insanlar. Allah onların rızkına da bereket veriyor ayrıca. İmam-ı Azam Efendimizle ilgili anlatırlar. 40 sene hacca gittiği beyan edilir. Yani o zamanki hac şimdiki gibi böyle bir haftadaki hadi uçağa bindik gidelim. İşte bir haftada hac olup gelelim öyle bir şey de yok. Belki 3 ay sürüyor, 2 ay sürüyor bilemiyorum. Bağdat'tan Mekke-i Mükerreme'ye ne kadar sürede gidiyorlardı develerle ya da atlarla her neyse bineklerle veya yaya gidiyorlar. Ve dönüşü farklı oluyor. Her gidenin dönüşü mutlaka bir farklı dönüyor. Bu bakımdan niyet güzelse, yani turistik gezisi değilse, turistik gezi diye gitse bile orada Cenab-ı Hak bir esinti gönderiyor, onun yüreğine doğru bir gönderiyor. Turistik de gitmez zaten insan. Niye? Turistik gidecekse başka yerlere gider tabiri caizse. Ama orası Gerçekten bu anlamda o bereketten bereket geliyor size. Hidayetten hidayet geliyor size. Hatta rızkınız artıyor. Hacca giden insanların rızkı artıyor. Umre'ye giden insanların rızkı artıyor. Zahiren para harcıyorsunuz ama başka kapılar açılıyor. Enteresan bir şey. O demek ki o peygamberlerin duası, Rabbimizin gönderdiği rahmet ayrı bir bereket olarak iniyor oraya. Bu bakımdan insan ne yapıp yapıp gerçekten o beldelerle sulanmalı. O beldelerle gönlünü doyurmalı. Edebine dikkat ederek devam etmeli. Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. İlk ev diyor ve mübarek diyor ve bütün alemler için hidayet diyor. Hidayet nişanı, hidayet kaynağı, hidayet vesilesi diyor. O zaman bunlardan istifade etmek lazım. Çünkü bir başka ayette fihi menafi'u linnas buyuruyor. İnsanlar için çok çok menfaatler var diyor Cenab-ı Hak o haçta. O Kabe'yi ziyarette. Çok çok menfaatler var diyor. Sayısız menfaatler var buyuruyor ayet-i kerimede. O gelince o ayetle de ilgili inşallah izahları yapmış oluruz. Evet burada devam ediyor. Bu beytle ilgili ayet. Fihi ayatun beyinat makamı İbrahim. O Mekke'deki o Kabe'de, o harem bölgesinde Allah'ın apaçık ayetleri var. İşaretleri var. Apaçık ayetler ve işaretler var. Ve bir de İbrahim'in makamı var. Makam-ı İbrahim var. Şimdi apaçık ayetler, işaretler derken efendim bazı alimlerimiz işte orada Safa, Merve bir işarettir. İşte Hacer-i Esved bir işarettir diye bu tür ayetleri sayıyorlar. Ama evet onlar da bir delildir, bir işarettir. Mucize çapında ya da şöyle söyleyelim, nasıl her bir ayet, Allah'ın ayet diye isimlendirdiği insana bir ufuk açıyor. Değil mi? Her bir ayet bir derinlik veriyor. Her bir ayet bir mesaj taşıyor. Yüce Rabbimiz orada diyor, çok veya apaçık ayetler, apaçık işaretler, apaçık mucize çapında şeyler göreceksiniz. Sizin ufkunuzu açan, efendim, derinliklerinize derinlik katan, İlahi işaretler göreceksiniz diyor adeta. İlahi işaretler olacak. Tabii o işaretleri görebilmek lazım. Onun için derler ki hac hem mali bir ibadettir. Malla malını verirsin orada. Hem bedeni bir ibadettir. Bedenini de şey. Hem de tefekkürü bir ibadettir derler. Tefekkürü bir ibadettir. Onun için hacda büyük sırlar gizlidir derler. Hatta anlatırlar Sami Efendi Hazretleri büyük meseleler çözülür haçta demiş. Adam problemi olur bazen. Büyük meseleler orada çözülür. Nasıl çözülür? Her şey Mevla'nın elinde. Mevla demek ki ona göre rahmet kapılarını açıyor. Ona göre gönülleri yumuşatıyor. Ona göre idrakleri açıyor, ufukları açıyor. Haç büyük meseleleri çözer buyuruyor. Büyük meseleleri çözer. Fihi ayatun beyinat makam İbrahim. Makam-ı İbrahim, orada biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'la ilgili daha çok o Kabe'yi yaparken bir taşın kendisine böyle yükseltme taşı olarak kullandığı ve orada da ayak izlerinin bulunduğu makamdır. Nitekim bugün o Makam-ı İbrahim yine efendim Kabe'de duruyor. Özellikle bu Vahabi akidesi mi diyelim, Selefi akide mi diyelim, Selefi akide demeyelim. Her şeyi bu tür Hazreti Peygamber'den olan hatıraları yerle bir eden anlayış Makam-ı İbrahim'e dokunamıyor. Orada da bir neticede bir taş var. Ama o taş İbrahim Aleyhisselam'ın ayağını bastığı bir taş. Fakat onu koruyorlar. Niye koruyorlar? İşte ayet var. Orada makam-ı İbrahim var diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Allah İbrahim kuluna da aleyhisselam yani ne yüce bir şey vermiş ki efendim şöyle diyelim. Ne yüce bir şeref vermiş ki ayağını bastığı taşı tamam adeta o mübarek taşı koruyor. Kıyamete kadar koruyacak. Ya nasıl bir peygamber? Nasıl demek ki Allah'a tam teslim oldu? Ne güzel bir kulluk yaptı. Allah'ın nasıl bir rızasına erdi ki? ayağını bastığı taşı Allah korutuyor. Her şeyi yıkıyorlar, bakınız. Her şeyi yıkıyorlar, ona dokunamıyorlar. İbrahim Aleyhisselam. Makamı İbrahim orada. Hatta makamı İbrahim, kimi alimler der ki makamı İbrahim o harem bölgesinin tamamıdır derler ama neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o makamı İbrahim'e efendim işaret ettiğine göre bugün makamı İbrahim diye bilinen o taşın bulunduğu şey kastedilmiştir diyebiliriz. Orada İbrahim'in makamı var. Ayakta durduğu yer var orada. فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim o Kabe'ye girerse, hareme girerse, o mescide girerse, o emniyettedir. Gerçekten bu Cenab-ı Hak orayı emniyetli kılmış. Orada kan dökmek şirk döneminde de, müşrikler döneminde de yasak. Müşrikler de saygı duyuyorlar. Adam kavgalı dışarıda, Kabe'ye kafasını soktu mu kimse dokunmuyor orada. Yani düşün, cinayet işlemiş adam diyelim, girmiş şeye, Kabe'ye. Mekke'de şey döneminde, şirk döneminde de öyle. Orada infaz yapmıyor. Oradaki insana dokunmuyor. Çünkü orada Yüce Rabbimiz hatta oranın otunu bile koparmak yasaktır. Yani o kadar korunmaktadır. Bir avcıya av gösterilemez derler. Şimdi tabii orada fiilen mümkün olmaz da diyelim ki eski dönemde şimdiki etrafındaki duvarlar yoktu. Etraf açıktı. Oradan bir tavşan geçse diyelim, avcı adam ama o harem bölgesine girdi mi tavşan da emniyete girdi. Yani orada dokunamıyor. Orası yasak. Harem bölge, emniyet bölgesi. Yüce Rabbimiz kim oraya girdi, girerse diyor, emniyet içinde olur. Öyle olmalıdır, öyle olmalıdır diye Rabbimiz bunun korunmasını istiyor. Demek ki ta İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren, belki daha önceki dönemlerden itibaren orada böyle bir emniyet alanı var. Yani Cenab-ı Hak bir alan çizmiş, o alan emniyet mahalli. Artık orada hatta diyelim bir adamı çıkarma cezalandıracaklar. Belki Kabe'nin içinde aç susuz kalması sağlanarak dışarı çıkması istenebilir, yoksa içeride operasyon yapamıyorlar. İçeride operasyon yapamıyorlar. Öyle bir emniyet tarafı var oranın. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Artık diyor Cenab-ı Hak, yoluna güç yetirenler için Kabe'yi ziyaret etmek, bu beyti ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Yani gücü yeten orayı ziyaret etsin diyor Cenab-ı Hak. İnsanlar bunu yapması lazım. Müminler tabii yapacak. Cenab-ı Hak bütün insanların demek ki adeta alennâs buyurarak bütün insanların ziyaret etmesi gerektiğini işaret eder gibi ama elbette müminler yapacak bunu. O Kabe'yi ziyaret zaten haccın farz kılınmasını gösteren ayetlerden birisi bu ayettir. Bu ayet sebebiyle hac farzdır denir. Hatta sahabe-i kiramdan birisi bu ayeti Resulullah'a okuyunca ya Resulallah demiş her yıl mı demiş ziyaret edeceğiz. Efendimiz sükut etmiş. Her yıl mı ya Resulallah demiş. Tekrar ısrar ediyor adam. Efendimiz ömürde bir defa diyor. Bir defa diyor. Buyuruyor ki sonra bak diyor ben size diyor sustuysam siz bana sormayın diyor. Ben her yıl deseydim her yıl üzerinize ziyaret etmek farz olurdu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ayet bile iniyor hatta. Diyor ki vahiy inip dururken peygambere çok soru sormayın. Sonra diyor Cenab-ı Hak size bir hüküm açıklanır, hoşunuza gitmez. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle çok soru sormayın ayeti inince sahabe soru soramaz olmuş. Ve bedevi gözler olmuşlar. Lan demişler çölden bir adam gelse de peygambere bir soru sorsa biz de istifade etsek der olmuşlar. Soramamışlar. Bedevi gelince o soruyor, pat diye soruyor zaten. O zaman onlar da hoşlarına gidiyor. Peygamberden yeni bilgi ediniyorlar. Evet, bu ayetle ilgili böyle bir hatıra var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani burada gücü yeten, oraya yol bulan kişi o beyti efendim ziyaret etmesi üzerine vaciptir, gereklidir ayeti çerçevesinde. İmamlarımız, alimlerimiz, müçtehitlerimiz diyorlar ki yol güvenliği varsa, adamın sıhhati yerindeyse, işte yol azığı da gerek kendisine gerek bakmakla yükümlü olduğu kimseye yetecek kadar yol azığı varsa bu kimsenin diyor şey yapması efendim orayı ziyaret etmesi üzerine farz. Onun için denir ya bizde zengin olmak lazım. Niye? Para yetecek yoluna efendim yetmesi için paraya ihtiyaç var. Elbette hastaysan, gidemeyecek derecede zayıfsan sana farz değil. İşte yiyecek içecek, çocuk çocuğuna bir şey bırakacak bir durumun yoksa efendim gitmen yine farz değil diyerek yoluna güç yetiren diye Cenab-ı Hak herkesin üzerine deyiverseydi o zaman herkes gidecekti. Ama bazı mezhepler şöyle anlıyorlar. Arkadaş diyorlar, yaya olarak gücü yeten kişinin de gitmesi üzerine farzdır. Çünkü Cenab-ı Hak parası olan dememiş burada diyor. Bu ayetten yola çıkarak. Parası olan gitsin diye bir beyan yok burada. Eğer yol bulan, tamam mı? Yolunu bilen efendim ya da oraya kadar gitmeyi göze alan kişi gitsin. Gücü varsa bunu efendim gönlen bunu ben yapabilirim diye inanıyorsa yaya da gitmesi üzerine diyor farzdır. Onun için bazı bölgelerden 3 ayda falan hala gelenler var. Yaya geliyor adam. Farz çünkü diyor. Benim diyor şu an diyor sıhhatim yerinde gencim diyor. Akıl bali de oldum diyor. Yaya gitmeye de gücüm yetiyor. Evet parayla uçakla gitmeye gücüm yetmiyor ama diyor yaya gücüm yetiyor deyip yaya gelenler var. Öyle, o da bir görüş. O da bir görüş. Biz biraz Hanefi mezhebinin kolaylıklarını yaşıyoruz diyelim. İhtilaf-ı ümmeti rahmeti. Bundan işte ümmetimin rahmet, ihtilafı rahmettir. Ya öyle olsaydı bu delikanlılar işte akıl bali oldu mesela. Diyeceklerdi ki ya Allah sıhhat da verdi. Tamam yaya gidebilirim ben. Ne oldu? Cebimde işte pasaportum, efendim kimliğim neyse elim kolumu sallayarak gitmem lazım diyerek gidecekti. Çöllerden, böllerden geçerim Allah'ın izniyle falan deyip gidecekti. Nitekim böyle gidenler var. Deveyle gidiyor bazen, bazen yaya gidiyor. Bu tarz da var. Ama bizim mezhebimiz bu kadarını şey yapmıyor. Yani usul neyse, makul olan, kendi döneminde maruf olan neyse o şekilde gitmek. Otobüsle yasaklandı. Diyelim uçak yolu açık, ne yapalım? Otobüsle arabamızla gitme şansımız var aslında. Değil mi? İmkanlarımız var. Ne olacak? Benzin de ucuz. Türkiye sınırı çıktıktan sonra bedava gideriz. Ama adamlar açmıyor. Yol güvenliği yok. İşte bak yol güvenliği olmayınca yine o farz yerine gelmiş olmuyor. Yani üzerimizde farz olmuyor. Allah alimlerimizden de razı olsun. O da önemli. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَلِي الْعَالَم۪ينَ Kim inkar ederse, kim bunu inkar ederse diye anlamıyorlar. Kim artık nankörlük ederse diye anlıyorlar bu ayeti. Kim nankörlük ederse Allah alemlerden müstağnidir. Kimsenin evine ziyaretçi gelmesine Cenab-ı Hak ihtiyacı yoktur demek istiyor. Ha, nankörlük etmeyin diyor bakınız. Cenab-ı Hak çağırıyor, davet ediyor değil mi? Beytimi ziyaret edin diye. Ama adam da tabiri caizse Allah'ın bu davetine kulaklarını tıkıyor, görmezden geliyor efendim. Nankörlük ediyor tabiri caizse. Cenab-ı Hakk'ın evini ziyareti gönlüne koymuyor, planlarına koymuyor. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. Allah alemlerden müstağnidir diyor. Yani senin ziyaretine muhtaç değil. Sen gelirsen sen kazanacaksın diyor adeta Yüce Rabbimiz. Onun için hac insana yeni kapılar açar. Hac insana bereket kapıları açar. Hac insanın yüreğini genişletir. Hac insanın takvasını geliştirir. Hac insanın hidayetini artırır. Bu kadar nimet efendim olduktan sonra gitmemek gerçekten nankörlük. Gitmemek ne bileyim kendini kapatmak demek olur. Bir ara biz bu muhterem Ömer Çelik hocamla umre nasip oldu. Tam böyle işte havalarında uçağa bindik. Uçakta Suud uçağıydı. Tam kalkarken böyle onlar dua okuyorlar biliyorsunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn diye sefer duası okumaya başlıyor tam uçak havalanırken. Şöyle hakikaten yerden biraz yükseldik. Ömer Bey dayanamadı dedi ki ya Adem abi dedi. Vallahi dedi ya insan bütün dedi malını mülkünü verse dedi. Şu gönlündeki dedi bir santimlik bir açılma var ya dedi. Huzur açılma. Ya dedi bütün malını mülkünü verir bu açılmaya dedi. Yüreğin açılmasını. Onun için kalp şerhi sadır dediğimiz gönlün açılması, imanın artması, nurun çoğalması vesilesi olarak hac büyük bir imkandır. Cenab-ı Hak hep nasip etsin inşallah. Değil mi? Hep nasip etsin. Hem sık sık gidelim efendim. Hem sık sık gidelim. Hem de üzerimize düşen diğer vazifeleri en güzel şekilde yapalım. Allah maddi ve manevi rızıklarımızın kapısını açsın, artırsın da istifade edelim inşallah. Kendi kendimize kapıları kapatmayalım. Ya bir defa gittik işte yeter demeyelim yani. Rahmetli Tahir Hoca vardı. Tahir Büyükkörüşçü. Bu Kapı Camii'nde güzel vaaz ederdi. Çok Allah rahmet eylesin. Aziz cemaat derdi. Gidelim gelelim, gidelim gelelim, gidelim gelelim, gidelim gelmeyelim inşallah derdi. Yani orada kalalım derdi. Hakikaten gidelim gelelim, gidelim gelelim, gidelim gelelim. Cenab-ı Hak nasip etsin, Efendimiz'e komşu olalım. Orada kalalım. Evet. Kul ya ehlel kitab. De ki ey ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar. Lime tekfurune bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini niye inkar edersiniz? Vallahu şehidun alâ mâ ta'melûn. Allah yapıp ettiğinize şahit olup dururken, ne yaptığınızı çok iyi görüp dururken niye Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Bile bile. Kul ya ehlel kitab. De ki ey ehli kitap. Lime tesuddûne an sebîlillâh. Men âmene tebgûneha ivecâ. Niye diyor Allah yolunu eğriltmek istersiniz. Eğri büğrü yapmak istersiniz. Allah'ın yolu apaçık olduktan sonra ve entüm şühedâ. Siz Allah'ın yolunun ne olduğunun şahitleri olduğunuz halde, bildiğiniz halde niye o Allah'ın yolunu eğri büğrü göstermeye çabalarsınız? Niye bunu yaparsınız diyor. Yani işte Müslümanları kandırıp tabiri caizse tekrar onları küfre döndürmek istiyorlar. Cenab-ı Hak da soruyor. Neyiniz var diyor. Ne istiyorsunuz bu müminlerden? Ne istiyorsunuz bu Allah yolunda olanlardan? Niye onların yollarını diyor eğri büğrü yapmaya çalışıyorsunuz? Niye onların dost doğru yolunu eğriltmek istiyorsunuz? Tebûneha üvece. Vemâ allâhu bi gâfilin ammâ tâmelûn. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Ne yaptığınız çok iyi biliyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten tabii Allah, her kul Allah'ın kulu. Yani mümin yüreğinde de bırak bu gavurlar yansın demeyeceksin. Ya aynı Cenab-ı Hak bakınız o kullarını kurtarmak istiyor işte. Ey kitap ehli diyor, niye inkar ediyorsunuz? Niye Allah yolundan insanları alıkoyuyorsunuz? Gelin siz de diyor yani adeta Yüce Rabbimiz onları habire davet ediyor. Onun için mümin insan da gerçekten yeryüzündeki bütün insanlığın kurtulması adına öyle bir yürek taşımalı. Evet. Öyle bir yürek taşımalı. Ya eyyühellezine amenu. Bu sefer iman edenlere döndü. Ey iman edenler. İn tuti'u ferîkan minellezine ûtil kitâb. Eğer ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan bir gruba itaat edecek olursanız, onların dediklerini tutar, onların yollarından gider, onların tavsiyelerine kulak verirseniz, يَرُدُّكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ sizi mümin olduktan sonra sizi kafir yaparlar diyor. Ya. Ehli kitaptan diyor, o kendilerine kitap verilenlerden bir gruba itaat edecek olursanız onların sözlerine inanır, isteklerini yerine getirir, tavsiyelerine boyun eğerseniz onlar siz müminken, iman etmişken, imanınızdan sonra sizi kafir yaparlar. Allah öyle buyuruyor. Öyleyse mümin olarak o ilişkilerde de çok dikkatli olmalı. Gerçekten ehli kitapla ilişkilerde dik durmalı, efendim tabiri caizse yamulmamalı. İtaat anlamına gelecek bir boyunduruğun altına girmemeli. Çünkü netice itibariyle onlar sizi imandan sonra küfre götürürler, küfre iletirler diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir bize uyarıda bulunuyor. Yüce Rabbimiz sırat-ı müstakimde daim etsin cümlemizi inşallah. Billahi Teala el-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.